Ayrım 7.
Tabii çocuğumuzun başına bir kötülük gelsin istemeyiz, dedi Maria. Daha çok genç de evlenmek için, diye evin sahibi yatıştırıcı bir edayla ekledi. Gülümsüyordu. Hiç de erken değil, Allah var, diye Pantelimon söze karıştı. Erken olur muymuş? Elinde sonunda ayrılacağız ondan, diye hanım birden hıçkırıklara boğuluverdi. Yarı yalan, yarı doğru. Çağır kızını da görelim, Miron Grigorievich. Natalya! Kapıda bir genç kız belirdi. Ürkek ürkek durdu orada. Esmer parmakları önlüğüyle oynuyordu. Gelsene kız, gel. Utanır da ondan, diye anası kızını yüreklendirdi. Gözyaşları içinde gülümsüyordu. Gregor kıza baktı. Tozlu siyah başörtünün altında cesur, ela gözler. Gergin yanağında ufacık pembe gamze. Gregor kızın ellerine baktı. Büyük, işten gocunmuş ellerdi. Güçlü, kuvvetli bedenini saran kısa, yeşil cepkeninin altında ufacık genç kız memeleri inip kalkıyordu. Memeciklerin çocuksu hali acı veriyordu insana. Keskin, ufak başları düğmeler gibi öyle. Bir dakika içinde kızı gözleriyle yaladı yuttu Gregor. At taciri satılık kısrağa nasıl bakar öyle bakıyordu. Kızın gözleri de inatla ondaydı. Sade, içten, azdan utangaç bir bakış. İşte buradayım, olduğum gibi, gör, ver hükmünü, der gibi. Bitirim, Gregor gözleriyle bir gülümsemeyle karşılık verdi. Tamam, hadi şimdi, babası kızını savdı. Kapıyı ardından kaparken Natalya Gregor'a şöyle bir baktı, güldüğünü, merakını hiç saklamadan. Dinle Pantelimon Prokofievich, dedi Korşunov karısıyla bakışıp. Siz aranızda düşünün, biz de ailece bir konuşalım bakalım, sonra bir karara varırız. Pantelimon basamakları inerken oraya son bir söz daha sıkıştırdı. Önümüzdeki pazara yine geleceğiz. Korşunov duymamış gibi yaptı, cevap vermedi. Aksinya'nın yaptıklarını Tomilin'den öğrendikten sonraydı. Stepan acısını, hıncını yüreğine sarmış düşünürken, onunla geçirdiği tatsız hayat bir yana, karısını bezgin, nefret dolu bir sevgiyle sevdiğini anladı. Gece kaputunu üstüne çekip arabada uzanmış, kollarını iki yana açmış, döndüğünde karısı onu nasıl karşılayacak düşünüp durmuştu. Kara kapakları gözlerini örtüyordu. Yattığı yerde ondan nasıl intikam alacağını kurdu. Eve geldiği günden sonra Astakov'larda göze görünmez bir hortlak yaşamaya başladı. Aksinya hep parmaklarının ucuna basarak yürüyor, fısıltıyla konuşuyordu. Korku külleri basmış gözlerinde yine de Gregor'un başlattığı ateşten arta kalan bir kıvılcım saklıydı. Ona baktıkça Stepan bunu görmüyor ama seziyordu. Kederden çılgına dönmüştü. Geceleyin sinekler tavan kirişinde uykuya yattıktan sonra Aksinya yatağı yapardı. Sonra Stepan kıllı eliyle ağzını kapatır, bir güzel döverdi karısını. Gregor'la yaptıklarını en utandırıcı noktasına kadar anlatsın istiyordu. Aksinya yatağın üstünde kıvranır kıvranırdı. Soluğu kesilir gibi olurdu. Yumuşacık vücuduna işkence etmekten bakınca Stepan elini yüzüne sürerdi kadının, gözyaşlarını arardı. Aksinya'nın yanakları hep ateş gibiydi, kupkuruydu. Yalnız Stepan'ın parmakları çenesini kavrayınca avurtları kasılır kasılırdı. ''Söyleyecek misin?'' ''Hayır, öldürürüm seni. Öldür, öldür beni İsa hakkı için. Hayat mı bu?'' Stepan dişlerini gıcırdatır, kadının yumuşacık, terli göğsüne var gücüyle bir çimdik basardı. Aksinya titrer, inlerdi. ''Acıtıyor değil mi?'' diye sorardı Stepan şaka yapmış gibi. ''Evet, acıtıyor. Benim canım yanmadı mı sanki, ha?'' Geç vakit uykuya dalardı. Uykusunda da yumrukları sıkılıydı. Aksinya dirseğinin üstünde doğrulur, kocasının uykuda değişen yakışıklı yüzünü seyrederdi. Sonra başını yastığa atar, bir şeyler mırıldanırdı kendi kendine. Gregor'u pek az görüyordu. Bir keresinde donun kenarında kazara rastlaştılar. Gregor öküzleri sulamaya getirmişti. Elinde çubuğu, bastığı yeri kollaya kollaya yamaçtan çıkıyordu. Aksinya dona iniyordu. Onu görünce kovaların sapı ellerinde buz kesti, kanı damarlarında kaynadı. Sonradan o karşılaşmayı hatırladığında gerçek olup olmadığını kestiremedi bir türlü. Gregor neden sonra, neredeyse geçip gidecekken görmüştü onu. Kovaların devamlı gıcırtısını duyunca başını kaldırdı. Kaşları titredi. Aptal aptal gülümsedi. Aksinya delikanlının başının gerisinde donun yeşil dalgalarına, ötede kumluk tepelere bakıyordu. Aksinya, dedi Gregor. Birkaç adım yürüdü Aksinya. Bir yerden bir darbe beklermişçesine başını öne eğip durdu. Gregor geride kalan öküzü öfkeyle kırbaçladı. Başını çevirmeden sordu. Stepan ne zaman yulaf kesmeye gidecek? Hazırlanıyor şu sıralar. Onu yolcu et, bizim ayçiçeği tarlasına git. Ben gelirim. Kovaları gıcırdıya gıcırdıya Aksinya dona indi. Kıyıda köpük ince, sarı danteldi sanki. Yeşil dalganın yeresinde dolanıp duruyordu. Beyaz martılar nehrin üzerinde durmuş bağırışıyordu. Suyun yüzünde yağmur damlacıkları gibi ufak balık kabarmıştı. Öte yanda kumluk tepelerin gerisinde yaşlı kavakların gümüşsü başları mağrur ve hırçındı. Nehirden su alayım derken Aksinya kovasını düşürdü. Eteklerini kaldırıp dizlerine kadar suya girdi. Su bacaklarının çevresinde dolandı. Baldırlarını gıdıkladı. Stepan döndüğünden beri ilk hafiften korka korka gülümsedi Aksinya. Geriye hala elinde çubukla yamacı tırmanan Gregor'a baktı. Delikanlının yere güvenle basan bacaklarını okşadı yaşlı gözleriyle. Yanları bol pantolonunun paçaları ateş rengi çizgili yün çoraplar içindeydi. Sırtında tam kürek kemiğinin üstünde mintanı yırtılmış kumaş sarkmıştı. Aralıktan esmer teni görünüyordu. Aksinya bir zaman kendinin olan sevgili bedenin o ufacık parçasını gözleriyle öptü. Sararmış, gülümseyen dudaklarına yaşlar döküldü. Kovalarını kumun üstüne koydu. Tam omuz sırığına takacakken kumda Gregor'un ayak izlerini gördü. Belli etmeden etrafına bakındı. Kimsecikler yoktu. Çok uzakta suya giren birkaç çocuk. Çömeldi, ayak izinin üstünü avucuyla örttü. Sonra kalktı, sırığı omzuna attı. Kendi kendine gülümseyerek eve yollandı. Güneş incecik bir cibinliğe takılmış derdin. Öyle köyün üstünden geçiyordu. Kıvır kıvır ufarak beyaz bulutlar sürüsünün ötesinde masmavi serin bir çayır uzantısı. Kızgın teneke damların, tozlu ıssız sokakların, otları sararmış kavrulmuş avluların üzerine ölümcül bir kasvet çökmüştü. Aksinya merdivene yaklaştığında Stepan atları biçki makinesine koşuyordu. Başında geniş kenarlı şapkası vardı. Arabaya koşulu uyuyan kısrağın koşumlarını düzelttikten sonra Aksinya'ya baktı, bağırdı. ''Depoya su doldur!'' Aksinya depoya suyu doldurdu. Kızgın demir ellerini yakıyordu. ''Buz koymalı içine yoksa su ısınacak!'' dedi. Stepan'ın terden ıslanmış sırtına baktı. ''Git al biraz melekoflardan!'' ''Yok yok gitme!'' diye haykırdı Stepan. Birden bir şey hatırlamış gibi. Aksinya açık kalan kapıyı kapamaya gitti. Stepan gözlerini indirdi, kırbacı eline aldı. Nereye? Kapıyı kapayacağım. Gel buraya orospu, gitmeyeceksin dedim sana. Aksinya omuz sırığını yerine asmak için merdivene koştu. Elleri titriyordu. Beceremedi. Sırık basamaklardan aşağı yuvarlandı. Stepan yelken bezinden gocuğunu ön sıraya attı. Dizginleri eline aldı. Kapıyı aç dedi Aksinya'ya. Kapıyı açarken Aksinya cesaretini toplayıp sordu. ''Ne zaman döneceksin?'' ''Akşama doğru. Anikuşkalarla biçerim.'' dedim. ''Yemeği sen onlara götür. Demirci de işi bitince tarlaya gidecek.'' Harman makinesinin tekerlekleri gıcırdadı. Boz renkli, yumuşak tozları vardı. Aksinya kulübeye girdi. Başı elleri arasında durdu öyle. Düşünüyordu. Sonra çabucak başörtüsünü bağladı, nehre koştu. ''Ya dönerse?'' Ne olur? Düşünce gelip birden saplandı aklına. Ayaklarının önünde derin bir kuyu açılmıştı sanki. Orada öyle çakıldı kaldı. Geriye baktı. Koşar adım nehrin kenarından çayırlığa doğru yürüdü. Çitler, bahçeler, güneşe gözlerini dikmiş inatçı ayçiçekleri denizi. Patateslerin soluk yeşili. Şamillerin orada, sırtlarında gül rengi gömlekleriyle iki büklüm kadınlar patates tarlasını tırmıklıyordu. Melekovların bahçesine varınca Aksinya çevresine bakındı. Tahta sürgüyü kaldırıp kapıyı açtı. Yeşil ayçiçeği sapları arasından geçen patikada yürüdü. Az öne eğilerek ayçiçeklerinin arasına daldı. Yüzüne gözüne hep çiçek tozu bulaşıyordu. Eteklerini kaldırıp yere çöktü. Dinledi. Sessizlik kulaklarında çınlıyordu. Üstünde bir yerde tek başına bir arı vınlıyordu. Belki yarım saat oturdu orada. Kendi kendine işkence ederek bekledi. Gelecek mi Gregor? Kalkıp gitmeye karar verdi. Başörtüsünü düzeltirken kapı gıcırdadı. Aksinya, geldin demek. Gregor yaprakları hışırdatarak yanaştı, geldi yanına oturdu. Sustular. Yanında ne var öyle? Diye Gregor sordu. Aksinya yüzüne bulaşan sarı, kokulu çiçek tozunu yeniyle sildi. Ayçiçeğinden olacak, dedi. Gözünün üstünde de var. Aksinya gözündeki tozları da sildi. Gözleri karşılaştı. Gregor'un sessiz bakışındaki soruya karşılık Aksinya birden ağlamaya başladı. Gücüm kuvvetim kalmadı. Bittim Grishka. Ne yapıyor? Aksinya öfkeyle ceketinin yakasını açtı. Pembe, gencecik memelerinin üstünde bir dolu vişne çürüğü leke vardı. Bilmiyor musun ne yaptığını? Her gün dövüyor beni. Kanımı emiyor. Sen de ne adamsın? Köpek gibi kirlet beni, al başını git sonra. Zaten hepiniz... Titreyen parmaklarıyla ceketini ilikledi. Gregor'u gücendirdi diye de korkup yan gözle baktı. Gregor başını çevirmişti. Demek suçu bana yüklemeye çalışıyorsun şimdi. Ağzında bir otu çiğneye çiğneye konuşuyordu. Yok mu ki suçun senin diye azgın bağırdı Aksinya. Kuyruğunu bulamayan kancaya erkek köpek yanaşmaz. Aksinya ellerini yüzüne kapadı. Ağır, hesaplı hakaret korkunçtu. Gregor kaşlarını çatıp yan gözle baktı ona. Kızın ilk ve orta parmakları arasından ufacık bir gözyaşı süzülüyordu. Kırık, tozlu bir gün ışığı saydam damlanın üstünde parladı. Damlanın deri üstünde bıraktığı nemli izi kuruttu. Gözyaşına hiç mi hiç dayanamazdı Gregor. Canı sıkkın yerinde kıpırdadı. Paçasından çıkan kahverengi karıncayı bir fiskede uçurdu, yeniden Aksinya'ya baktı. Aksinya hep öyle oturuyordu. Elinin ardında üç yoldan akıyordu şimdi gözyaşları. Ne oldu ki? Gücendirdin mi? Aksinya, bak şimdi ağlama yahu. Bak ne diyeceğim. Aksinya ellerini yüzünden hızla çekti. Bana öğüt veresin diye geldim buraya. Sen niye geldin sanki? Kim dayanır bu acıya bilmem ki. Sen de... Hay Allah, ne yaptım şimdi diye düşündü Gregor. Kıpkırmızı oldu. Aksinya, bir aptallıktır ettim işte, kızma. Sana askıntı olmaya gelmedim, merak etme. Soluk soluğa konuşuyordu Aksinya. O dakikada gerçekten Gregor'a askıntı olmak için gelmediğine inanıyordu. Ama donun kıyısında koşarken belli belirsiz düşünmüştü. Konuşur razı ederim onu, başkasıyla yaşayamam ki ben. Sonra Stepan aklına gelmiş, inatla başını sallayıp düşünceyi aklından kovmuştu. Demek sevgimiz burada sona erdi, dedi Gregor karın üstü dönüp. Dirseğinin üstünde yan duruyordu. Çiğnediği çiçeğin pembe yapraklarını ağzından tükürdü. Nasıl sona erdi? Aksinya telaşla sordu. Nasıl? Gregor'un gözlerinin içine bakıyor, bakıyordu. Gregor gözlerini kaçırdı. Kuru toprak, nem ve güneş kokuyordu. Ayçiçeği yapraklarının arasında rüzgar vardı. Bir dakika için güneş geçici bir bulutun ardında gölgelendi. Bozkırın üzerine, köyün üzerine, Aksinya'nın hırçın başına dumansı bir gölge düştü. Gregor içini çekti, üşütmüş bir at gibi. Sırt üstü döndü, sıcak toprağın üstünde sırtını ısıttı. ''Bak, dinle Aksinya'' diye ağır ağır söze başladı. ''Bir düşüncem var. Bana kalırsa...'' Bahçenin içinden bir arabanın teker sesleriyle bir kadının bağırtısı duyuldu. De, Keroğlan! Aksinya ta yakından kulağına gelen sesi duyunca boylu boyunca yere yapışıverdi. Gregor başını kaldırıp fısıldadı. Başörtünü çıkar, görünüyor. Belki de görmediler. Aksinya başörtüsünü çıkardı. Ay çiçekleri arasında dolaşan sıcacık Meltem boynunda ufak altınsı tüylerle oynuyordu. Arabanın sesi ağır ağır uzaklaştı. Bak, ne düşünüyordum, diye Gregor tekrar başladı. Sonra daha heyecanlı. Olan oldu bir kere. Ona buna suç yüklemekte ne mana var? Yaşayıp gideceğiz. aksine endişeyle kulak kabartmış dinliyordu. Elinde oynadığı bir sapı kırıverdi. Gregor'un yüzüne baktı. Gözlerindeki kuru, ciddi pırıltıyı yakaladı. "Düşünüyordum, bitirelim artık bu..." Aksinya olduğu yerde sallandı. Parmakları kasılmıştı. Burun delikleri açılıp kapanarak cümlenin sonunu bekledi. Ateş gibi bir korku ve sabırsızlık dalgası yüzünü yaladı geçti. Ağzı kurudu. Gregor, "Stepan'ı ortadan kaldıralım," diye bitirecek sandı. Gregor canı sıkkın dudaklarını yaladı. "Bitirelim artık bu hikayeyi, ha?" diyiverdi. Aksinya ayağa kalktı. Rüzgarın altında sallanan sarı ay çiçeklerinin arasından geçip kapıya yöneldi. "Aksinya!" Gregor boğuluyormuş gibi bağırdı ardından. Kapı gıcırdadı. Çavdar biçildikten hemen sonra, daha ambarlara taşınmaya vakit kalmadan buğdaylar olgunlaştı. Balçıklı tarlalarda, yamaçlarda susuzluktan yapraklar sarardı, burkuldu, saplar kavruldu. Hasat iyi hasattı. Herkesin şen gönlünce. Başaklar dolu, taneler ağır, büyük. Panteleimon, İliniçka'yla uzun boylu konuştuktan sonra kararını verdi. Korşunoflar kızlarını vermeye razı olurlarsa, düğün için Ağustos'un ortasını beklemekten başka yol yoktu. Cevap almaya daha Korşunoflara gitmemişti. Önce hasat vardı, sonra uygun bir bayram gününü beklemişti. Melekoflar ekini biçmeye bir cuma günü başladılar. Biçki makinesinde 3 at koşmuşlardı. Panteleimon arabalardan birinin üst kısmını söküp demetler için yer hazırladı. Piotra ile Gregor ekini biçmeye çıktılar. Piotra arabayı sürüyor, Gregor yanı sıra yürüyordu. Aksiliği üzerindeydi. Çene kemikleri bir aşağı bir yukarı oynayıp durdu mu Piotra bilirdi kardeşinin ne havalarda olduğunu. Kızgındı yine, içi içini yiyordu. Bir kavga çıksa, Piotra buğday sarısı bıyıklarının altından gülerek Gregor'u kızdırmaktan kendini alamadı. "Vallahi doğru, bana kendi söyledi." "Söylediyse söyledi, ne yapalım?" Gregor bıyıklarını ağzında çiğneyip homurdandı. "Şehirden dönüyordum," dedi. "Melekofların ayçiçeği tarlasında kulağıma sesler çalındı." "Piotra, yeter artık." "Evet, sesler. Bir baktım çitten." Gregor gözlerini kırpıştırdı. Yüzü kül gibi oldu. "Susacak mısın, susmayacak mısın?" "Amma da tuhaf oğlansın be, bırak bitireyim." "Piotra, bak söyleyeyim, kavga ederiz," diye Gregor bir adım geride kalıp tehdidi savurdu. Piotra kaşlarını kaldırarak eğrin üstünde döndü, Gregor'a baktı. "Bir baktım çitten ne göreyim, yavuklular kucak kucağa orada değil mi?" diyordu. "Kim?" dedim. "Kim olacak?" dedi. "Aksinya ile seninki kardeşin." Ben de dedim ki... Gregor, biçki makinesinin ardında duran yabayı sapından kavradığı gibi kardeşinin üzerine saldırdı. Piotra dizginleri elinden atıp yere atlamış, atların önüne fırlamıştı. "Hay Allah!" diye haykırdı. "Herif aklını kaçırmış. Ah şuna bak hele!" Gregor, vahşi kurt gibi dişlerini gösterip hırlayarak yabayı kardeşine doğru fırlattı. Piotra yere kapandı. Yaba üzerinden uçtu gitti, vın diye geride toprağa saplandı. Atlar ürktü. Hemen dizginlere sarılan Piotra küfrü bastı. "Ulan domuz, öldürebilirdin beni." "Öldürürdüm ya." "Aptal sen de, deli. Babasının oğlu ne olacak?" Gregor yabayı topraktan çekti, aldı. Biçki makinesinin ardından yürüdü. Piotra parmağıyla işaret ederek "Gel buraya, ver bana o yabayı," diye buyurdu. Dizginleri sol eline geçirdi. Yabayı çatallarından tutup aldı. Gregor'un bel kemiğine indiriverdi sapını. "Canını okurdum ya senin, neyse." Gözü hala Gregor'daydı. 2-3 dakika geçmedi, birer cigara yaktılar. Birbirlerini biraz süzdüler, kahkahaları koyverdiler. O sırada Hristonia'nın karısı bir başka yoldan evine gidiyordu. Gregor'un kardeşine saldırdığını görür gibi oldu. Ayağa kalktı, baktı. Melekofların biçki makinesiyle atlar araya girdiğinden pek bir şey göremedi. Köye varır varmaz ilk iş komşulardan birine seslendi. "Klimovna, koş, o Prokofievich olacak Türk'e haber ver. Oğulları kavgaya tutuşmuş, ellerinde yabalarla birbirlerine saldırıyorlar. Tatar höyüğünün orada. Gregor yabayı Piotra'nın böğrüne sapladı. Sonra Piotra ona saldırdı. Ortalık kan revan, korkunçtu, korkunç." İki kardeş ekini biçmeye koyulmuşlardı. Yorgun düşen atlara bağırmaktan Piotr'un sesi kısılmıştı. Gregor ayağını kirişe dayamış, biçili otu yabayla makineden alaşağı ediyordu. Göz alabildiğine çavdar biçiliyordu bozkırda. Biçilmiş ot kümeleriyle bozkır benek benekti. Deliklerinde dağ sıçanları sürücülere öykünüp ıslık ıslığa çağrışıyordu. Piotr makinenin uğultusu üstünden bağırdı. İki yol daha keselim, durup cigara içeriz. Gregor başını salladı. Susuzluktan kavrulan dudaklarını güç bela oynatabiliyordu. Ağır ot demetlerini daha iyi kaldırabilmek için yabayı ucuna daha yakın tutmayı denedi. Kesik kesik soludu. Yüzünden akan acı terler sabun köpüğü gibi yaktı gözlerini. Atları durdurdular. Bir yudum su içip birer cigara tüttürdüler. Yolda biri atını yaman sürüyor dedi Piotr'a bir aralık. Elini gözüne siper yapıp. Gregor baktı. Şaşkın kaşlarını kaldırdı sonra. Babam değil mi o yahu? Dedi. Deli olma. Nereden at bulsun babam? İkisi de bizde. O canım o. Yanılıyorsun. O vallahi o. Atlı gitgide yaklaştı. Birkaç dakika sonra kim olduğu açıkça görülebiliyordu. Evet babam ya. Diye Piotr endişeli ve şaşkın olduğu yerde sıçramaya başladı. İkisini de tedirgin eden düşünceyi dile getirdi Gregor. Evde bir şey oldu. Daha aralarında 30 metre varken Panteleimon atının dizginlerine asıldı. Kırbaçlayacağım sizi köpoğluları diye haykırıyordu. Kırbacını başının üstünde döndürdü durdu. Allah Allah! Piotr hepten afallamıştı. Bıyığının yarısını ağzına soktu. Gregor gülümsedi. Makinenin öte yanına geç dedi. Canımızı okur o kırbaçla. Biz ne oluyor ne bitiyor anlayana kadar bağırsaklarımızı dışarı uğratır. Makinenin ardına kaçtı. Ağzı köpüklenen at ot demetlerinin üstünden koşturup geldi. Panteleimon ata eğer koymamıştı. Ayakları hayvanın böğürlerine çarpa çarpa geldi. Kolunu kaldırdı, kırbacı savurdu. ''Ne halt yiyorsunuz burada ha? Şeytanın dölleri sizi!'' diye sordu. Piotr yan gözle kırbaca bakıp kollarını iki yana açtı. ''Görüyorsun işte çavdar biçiyoruz.'' ''Kim kimi yabayla dürttü öyle? Söyleyin. Ne dövüşüyorsunuz?'' Gregor sırtını babasına döndü. Bulutları seyredermiş gibi yaptı. ''Ne yabası? Dövüşen kim?'' diye Piotr tepeden aşağı süzdü babasını. Ne olacak? Oğulların birbirini yabayla öldürüyor diye vıyaklaya vıyaklaya koştu geldi karı. Ha, söyleyin bakalım. Panteleimon başını heyecanla sallayarak dizginleri bıraktı. Attan indi. Birinden ödünç aldım da geldim atı. Ha? Piotr, kim söyledi sana bunları? Diye sordu. Karının biri. Yalan söylemiş baba. Arabasında uyuyakaldı. Düşünde gördü. Hepsi bu. Yine bir eksik eteğin işi. Ah! Panteleimon dişlerinin arasından ıslık çalar gibi haykırdı. Sakalına tükürükler saçılıyordu. O orospu yok mu Klimovna? Hay Allah, basayım kırbacı da görsün gününü kancık karı. Ha. Öfkesinden ayaklarıyla toprağı dövmeye başladı. Gregor hiç ses çıkarmadan gülüyor, gözlerini yerden ayırmıyordu.